Ayrım 4.
Geleneksel ve ilkel değerler, ırk, kan ve toprak birliği üzerinde durur. Faşizmin bilinçaltında en yüce değerleri canlandıran işçi değil köylüdür. Birçok parti tipleri bu genel şemanın dışında kalır. Bir defa eski partilerle sosyalist partiler arasında aşağı yukarı ortalama bir yer işgal eden Katolik ve Hristiyan Demokrat partiler, ikincisi özel incelemeleri gerektirecek bir dolaylı yapı sistemine göre sendikalara ve kooperatiflere dayanarak kurulmuş işçi partileri. Örgütleri büyük çeşitlilik gösteren ve rolleri birkaç ülke ile sınırlı bulunan çiftçi partileri. Nihayet bazı Doğu, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yahut 1939'dan önceki Orta Avrupa'da görülen eski ve tarih öncesi parti tipleri. Bu sonuncular nüfuzlu bir koruyucu etrafında toplanan takipçilerden, bir feodal aile çevresinde meydana gelen klanlardan ya da askeri bir liderin bir araya getirdiği kamarillalardan ibaret olup bu kitapta doğrudan doğruya incelenecek değillerdir. Öte yandan söz konusu şema çok yaklaşık ve belirsiz nitelik taşımakta, kesin ayrımlardan çok eğilimleri tasvir etmektedir. Daha doğrusu bu şema partinin temel unsurlarına, genel bağlantısına, üyelik mekanizmasına, katılmanın derecelerine ve mahiyetine, liderlerin belirtilmesine, parlamento üyelerinin rolüne ve diğerlerine ilişkin birçok özel ayrım kategorileri arasındaki paralelliğe dayanmaktadır. Bu çalışmanın başlıca amacı, sözü geçen temel ayrımları azami kesinlikle belirtmektir. Şimdiye kadar sadece bunların kesişme noktalarını incelemiş bulunuyoruz. Bölüm 1. Partilerin örgütü. Bir insan topluluğu içindeki iki unsurun, üyelerle liderlerin, İtaat edenlerle emredenlerin, yöneticilerle yönetilenlerin, Dugin'in deyimiyle guvernan ve guverne ayırt edilmesi, gerçeğe uygun olmakla birlikte yeter değildir. Bir yanda belli bir dayanışmayla birbirlerine bağlı bir insan kalabalığı, öte yanda birkaç lider. Böyle bir tanım, bir ayaklanma günündeki yığın, parktaki bir çocuk topluluğu, ya da reislerinin yönetimindeki bir haydut çetesi bakımından doğru olduğu gibi, küçük ya da istikrarsız topluluklara, kişisel klanlar olmaktan henüz kurtulamamış tarih öncesi partilere, bir koruyucu etrafında toplanmış takipçilere de uygun düşer. Fakat geniş ve sürekli topluluklar bakımından yeterli değildir. Bunlarda üyeler oldukça karmaşık bir kurumsal çerçeve içinde yer alırlar. Global topluluk, koordinasyon mekanizmalarıyla birbirlerine bağlanmış küçük temel toplulukların birleşmesinden meydana gelir. Modern partilerde bu örgüt büyük önem kazanır. Üyelerin faaliyetlerinin genel çerçevesini, bunlar arasındaki dayanışmaya verilen biçimi belirler. Liderlerin seçim mekanizmalarını ve yetkilerini belirtir. Çoğu zaman bazı partilerin niçin güçlü ve etkin, diğerlerinin ise güçsüz ve etkisiz olduklarını açıklar. Son 50 yıl içinde bu alanda önemli değişiklikler olmuştur. Batının büyük uluslarında devletin genel yapısı ana hatları bakımından aynı kalmış olmakla beraber partilerin yapısı en azından iki defa köklü bir değişime uğramıştır. Siyasal hayatın genel koşullarının değişmesine ve demokratik altyapının allak bullak olmasına yol açan iki, hatta bazı ülkelerde üç devrim vuku bulmuştur. 1890 ile 1900 arasında sosyalist partiler, sınırlı ve birbirlerinden oldukça bağımsız komitelerden meydana gelen eski yapının yerine, bütün üyelere alabildiğince açık ve kendi aralarında sıkı şekilde bağlantılı bir halk ocakları sistemini getirmişlerdir. 1925 ile 1930 arasında komünist partiler, demokratik merkeziyetçilik yöntemiyle birbirlerine sıkıca bağlanmış, fakat aynı zamanda dikey bağlantılar yoluyla bölmelere ayrılmış, oldukça küçük iş yeri gruplarına dayanan daha da yeni bir yapı geliştirmişlerdir. Kütlelerin böyle mükemmel şekilde örgütlendirilişi, komünizmin başarısında Marksist doktrinden ya da işçi sınıflarının düşük hayat standartlarından daha etkili olmuştur. Nihayet aşağı yukarı aynı zamanlarda faşist partiler, gerçek anlamda siyasal ordular, devleti zapt edip sonra da ona muhafızlık yapabilecek özel milisler yaratmışlardır. Ancak bütün batılı uluslar bu değişmeleri geçirmiş değildir. Partilerin eski geleneksel örgütlerini hala korudukları Amerika'da böyle bir değişim olmamıştır. Burada en yeni maddi teknikler modası geçmiş bir siyasal teknikle bir arada bulunmaktadır. İngiltere ve Dominyonları önemli komünist ve faşist akımlarla karşılaşmamışlardır. Bu ülkelerdeki sosyalist partilerse sendikal bir temele dayanmaları bakımından çok orijinal bir biçim almışlardır. Diğer ülkelerde istisnai olarak rastlanılan bu dolaylı yapı, gerek siyasal partilerin temel unsurlarından, gerekse bu kurucu hücreleri birleştirip düzenleştiren genel bağlantıdan önce özel olarak incelenmeye değer mahiyettedir. 1. Dolaysız yapı ve dolaylı yapı. Günümüzün Fransa Sosyalist Partisi'ni 1900'ün İngiliz İşçi Partisi ile karşılaştıralım. Bunlardan ilki bir üyelik formunu imzalamış olan, aylık bir aidat ödeyen ve yöresel ocak toplantılarına oldukça düzenli şekilde katılan bireylerden kuruludur. İkincisi ise ortak bir seçim örgütü kurma amacıyla birleşmiş sendikalardan, kooperatiflerden, yardımlaşma derneklerinden ve aydın gruplarından meydana gelmiştir. Burada partinin taraftarları ya da üyeleri değil, sadece kurucu grupların, sendikaların, kooperatiflerin, yardımlaşma derneklerinin ve diğerlerinin üyeleri mevcuttur. Fransız Sosyalist Partisi, dolaysız, direkt partilere, 1900'ün İşçi Partisi ise dolaysız, en direkt partilere bir örnektir. Partiler bakımından bu ayrım, ulusal düzeyde tek devletle federasyon arasında yapılan ayrıma uygun düşer. Tek devlette vatandaşlar, ulusal topluluğa doğrudan doğruya bağlıdır. Aynı şekilde dolaysız partide üyeler, başka sosyal grupların yardımı olmaksızın parti topluluğunu kendileri meydana getirirler. Federal devlette ise vatandaşlar, üye devletler vasıtasıyla ulusa katılırlar. Aynı şekilde dolaylı parti temel sosyal grupların, mesleki ya da diğer, birleşmesinden meydana gelir. Ancak bu karşılaştırma pek de doyurucu değildir. Çünkü federalizm, üyelerin teşkil ettikleri ayrı topluluklardan her birinin üstünde global bir topluluk yaratır. Kanton topluluklarının ve kanton sevgisinin üzerinde bir İsviçre ulusu, bir İsviçre vatanseverliği, gerçek bir İsviçre toplumu mevcuttur. Oysa dolaylı parti kavramı, temel sosyal gruplardan gerçekten ayrı bir parti topluluğunun mevcut olmadığını varsayar. Bir kimse, gerçek anlamda bir partinin üyesi değil, partiye kolektif şekilde bağlanmış bir sosyal grubun üyesidir. Ancak bu teorik şema, uygulamada sık sık değişikliğe uğramaktadır. Dolaylı parti şekilleri. Genel olarak iki çeşit parti dolaylı biçim gösterir. Sosyalist partiler ve Katolik partiler. Bunlardan ilkinde partinin ham maddesi işçi sendikalarından, kooperatiflerden ve işçi yardımlaşma derneklerinden meydana gelir. Parti tek bir sosyal sınıfa dayanan bir topluluktur. İkincisinde ise parti, işçi sendika ve kooperatifleriyle köylü derneklerinin, ticaret ve sanayi odalarının ve diğerlerinin bir federasyonu görünümündedir. Parti, her biri kendi örgütünü korumakta olan farklı sosyal sınıfları birleştirir. Her iki kategori çok çeşitli biçimler gösterir. Her partinin orijinal bir yanı vardır. Dolayısıyla burada birkaç somut örneğin tasviriyle yetinilecek ve bunların genel eğilimlerle ilişkileri gösterilecektir. Bu örnekler sosyalist partiler için İngiliz İşçi Partisi ve Belçika İşçi Partisi, Katolik partiler için de Belçika Katolik Bloku ve Avusturya Halk Partisi'dir. Dolaylı partilerin üçüncü bir çeşidi daha vardır, çiftçi partileri. işçi sendika ve kooperatiflerinin sosyalist partilerde oynadığı rolü, burada tarım sendika ve kooperatifleri oynamıştır. Ancak hiçbiri sosyalist partiler derecesinde yüksek bir örgütlenme düzeyine ulaşmış değildir. Hiçbir yerde tam anlamıyla gerçekleşmemiş ve çoğu zaman pek ilkel nitelikte kalmış olan dolaylı biçim, bunlarda temel bir eğilim teşkil eder. Bununla birlikte Balkanlardaki çiftçi partileri, özellikle Bulgar Çiftçi Partisi, tamamen işçi partisi modeli üzerine kurulmuş bulunan Avustralya Köylü Partisi, 1921 ile 1939 arasında Katolik blokun bir kolunu meydana getiren ve aşağıda incelenecek olan Flaman Borenbond örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan ilk siyasal gruplaşmanın, kurucu grupların bütün üyelerinin yöresel düzeyde bir araya gelmelerinden doğduğu dolaylı partilerle, temel unsurların sadece bu grupların delegelerinden meydana geldiği dolaylı partiler arasında da bir ayrım yapılabilir. İngiliz İşçi Partisi ilk tipin, Belçika İşçi Partisi ile İsveç Sosyal Demokrat Partisi de ikinci tipin örneğidir. Dolaylı parti kavramına tam anlamıyla uyan bunlardan sadece ilkidir. İngiliz İşçi Partisi 1900'de kuruluşundan bu yana büyük bir evrim geçirmiştir. Partinin uzun tarihinde ayırt edilebilecek birçok evrelerin dönüm noktaları, 1913 Sendika Kanunu, 1918'de parti tüzüğünün değiştirilmesi, 1927 Sendika Kanunu ve 1946'da bu kanunun kaldırılmasıdır. Bu evrimin genel görünümü, saf bir dolaylı partiden bireysel üyelerle kolektif üyelerin bir arada bulunduğu bir karma partiye geçilmesidir. Birinci sistem 1913'te meşhur Osborne olayı sonucunda geçirdiği ilk değişiklikle 1918'e kadar sürmüştür. Bu devrede sendikalar ve diğer sosyalist gruplar dışında bireysel üyelik mümkün değildi. Bu gruplar içerisinde de partiyi desteklemeyi kabul eden üyelerle diğer üyeler arasında hiçbir ayrım yoktu. Partinin değişik kademelerdeki çeşitli organları, kurucu grupları kolektif olarak temsil eden delegelerden meydana geliyordu. Bununla birlikte bu organlar içerisinde bir takım sürekli görevlerin, özellikle Ramsay MacDonald'a verilmiş olan sekreterlik görevinin bulunuşu, bir parti ruhunun doğmasında büyük rol oynadı. Böylece oldukça kısa zamanda liderlik düzeyinde gerçek bir parti topluluğu ortaya çıktı. Ancak 1913 kanununun işçi partisine yüklediği reformla 1918'de partinin bizzat kararlaştırdığı reform, onun dolaylı niteliğinin zayıflamasına yol açtı. 1913'ten önce İşçi Partisi'ne bağlı sendikalar, üyelerinden siyasal amaçlarla özel bir meblağ talep etmiyorlar, sadece kendilerinin bu üyelerden topladıkları aidatlar tutarından partiye bir ödeme yapıyorlardı. Fakat 1908'de W.V. Osborne adlı bir demiryolu işçisi, üyesi bulunduğu sendikanın kaynaklarını siyasal faaliyette kullanmasını önlemek amacıyla sendika lehine dava açtı. Birkaç kere temyiz edildikten sonra dava nihayet Lordlar Kamarası'nın önüne geldi ve o da davacıyı haklı buldu. 1909. Böylece İşçi Partisi'nin varlığı bile tehlikeye girmiş oluyordu. Sonunda 1913 tarihli sendika kanunu, şu iki prensibe dayanan uzlaştırıcı bir çözüm yolu kabul etti. 1. Sendikalar bir siyasal kuruluşa, pratikte işçi partisine, üye olmaya ve ona mali yardımda bulunmaya gizli oyla karar verebileceklerdi. 2. Böyle bir karar verildiği takdirde sendikanın işçi partisine ödeyeceği tutar, her sendika üyesince ödenen bireysel aidata ek, özel bir aidattan toplanacak ve her üye açık bir beyanname imzalamak şartıyla bu siyasal aidatı reddetme hakkına daima sahip olacaktı. Contracting out. İlk hüküm, sendikaların üye oluşlarında bir gizli oyu gerektirmesi dışında, İşçi Partisi örgütünde herhangi bir değişiklik yaratmadı. Buna karşılık ikinci hüküm, partinin yapısında derin bir değişime yol açtı. 1913'ten önce parti, dolaysız partilerin hiçbir özelliğini taşımıyordu. Bağlı sendikaların üyeleriyle parti arasında hiçbir bireysel ilişki mevcut değildi. Oysa bu tarihten sonra siyasal aidat böyle bir ilişki meydana getirdi. Sendika içinde parti üyeleri siyasal aidatı ödeyenler ile diğerlerini bunu ödemeyi reddedenler ayırt etmek mümkün oldu. Ancak bir üyelik hemen hemen otomatik nitelikteydi. Sükût ikrardan sayılarak itirazda bulunmayan her yeni sendika üyesi partiye dahil ediliyordu. Başarısız bir genel grev teşebbüsünden sonra muhafazakarlar tarafından çıkarılan 1927 sendika kanunu bu konuda son derece önemli bir değişiklik getirdi. 1913'te konulmuş olan kural tersine çevrildi. Artık sükût red anlamına geliyordu. Siyasal aidatı ödemeye mecbur olanlar sadece bunu resmen kabul eden sendika üyeleriydi. Bu sistemde parti gerçekten dolaysız bir nitelik alır. Siyasal aidatı ödemeyi kabul ettiğini yazıyla bildiren yeni bir sendika üyesinin eylemi, bireysel parti üyeliğinden farklı değildir. Hatta bu eylem birçok partilerin yeni bir üye alırken istedikleri giriş beyannamesinden daha açık ve daha kesindir. Bu safhada İşçi Partisi'nin kuruluşunda benimsemiş olduğu tamamen federatif sistemden çok, klasik tipte bir partiye yaklaştığı kabul edilebilir. Fakat 1946'da işçiler 1927 kanununu kaldırarak eski sisteme döndüler. Çıkış beyannamesi, contracting out adıyla bilinen usul yeniden yürürlüğe kondu. Sendika üyesinin sükutu siyasal aidatı ödemesi için kafi gelir. Üye ancak açık bir beyanla bundan kurtulabilir. Böylece dolaylı sisteme dönülmektedir. 1918'de parti tüzüğünde yapılan reform, partiyi daha başka bir bakımdan ve sürekli olarak dolaylı sistemden uzaklaştırdı. Bundan böyle İşçi Partisi, sendikaların, kooperatiflerin ve diğer sosyalist grupların kolektif üyeliklerinin yanı sıra, sözü geçen örgütlere mensup olmayan erkek ve kadınların bireysel üyeliklerine de izin verdi. Böylece federal ilişkilerle partiye bağlanan sendikal ve korporatif toplulukların yanında gerçek bir dolaysız parti topluluğu da meydana getirildi. Bu ikinci unsurun önemi gitgide arttı. 1949'da İşçi Partisi sendikaların desteği hesaba katılmaksızın dahi 729.624 bireysel üyesiyle Avrupa'nın en güçlü sosyalist partisiydi. Şekil 1. Bununla birlikte sendikalar, partinin bütün kademelerdeki yönetim organlarında geniş bir çoğunluğu ellerinde tutmaktadırlar. Dolaylı bir yapıdan dolaysız bir yapıya doğru meydana gelen bu evrim, 1945'te köklü bir değişime uğramış olan Belçika Sosyalist Partisi'nde çok daha belirgin şekilde görülür. Hatta yapısal değişiklik bir isim değişikliğine de yol açmış ve eski POB, Belçika İşçi Partisi, bundan böyle PSB, Belçika Sosyalist Partisi adını almıştır. İlk şekliyle bu parti, kooperatiflerin, sendikaların, yardımlaşma derneklerinin ve sosyalist liglerin, genç sosyalistler, kültürel gruplar ve benzeri, bir federasyonu niteliğini taşıyor ve bazı önemli farklara rağmen İşçi Partisi'ne biraz benziyordu. Başrol sendikalara değil kooperatiflere ait olmuştu. Partinin kuruluşundan önce sendikalar güçlü bir örgüte sahip değillerdi. Böyle bir örgüt partiyi yaratacak yerde parti onu yaratmış, kooperatiflere dayanan partinin gelişmesi sendika hareketine hız kazandırmıştı. Dolayısıyla rolünün önemsizliği mütevazi adından anlaşılan genel komisyon bir yana bırakılacak olursa, sendikaların parti dışında güçlü bir merkez örgütü yoktu. Prensip olarak bütün sendika üyeleri parti üyesi, bütün parti üyeleri de sendika üyesiydi. Üstelik bu çift üyelik, üçlü hatta dörtlü üyeliğe yol açıyordu. Çünkü sendikalı parti üyesi partinin kooperatiflerine ve yardımlaşma derneklerine de üye olmak zorundaydı. Mamavi bu çeşitli gruplar arasında tam bir uyum yoktu. bütün kooperatif üyeleri sendikalı olmadıkları gibi, bütün sendikalılar da yardımlaşma derneklerinde üye değildiler. Ayrıca sosyalist liglerin üyeleri de bazen sendikalar dışında kalıyorlardı. Öte yandan partinin temel hücreleri, kurucu grupların, sendikalar, kooperatifler, yardımlaşma dernekleri, delegelerinden değil, doğrudan doğruya bu grupların üyelerinden meydana geliyordu. Yöresel İşçi Ligi, partinin bütün mensuplarını bir araya getiriyordu. Bu yapı, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ninki ile karşılaştırılabilir. Orada yöresel ocağı, Arbeiderkommun, gerek bireyler, gerekse gruplar, uygulamada sendikalar, kooperatifler ve benzeri üye olabilir. Ocak yöneticileri üyelik şekli ne olursa olsun, bütün üyelerin katıldığı bir genel kurul toplantısında seçilir ve çeşitli kurucu gruplar ayrı ayrı temsil edilmez. Bu örgüt İşçi Partisi'ninkinden çok daha dolaysızdır. 1945'ten itibaren Belçika İşçi Partisi'nin örgütü ise daha da dolaysız nitelik taşımaktadır. Sendikalar komünist baskısı altında partiden koptuklarından, parti diğer Kara Avrupası Sosyalist Partileri modeline uygun olarak bireysel üyelerle yeniden örgütlenmiştir. Bununla birlikte yeni parti tüzüğü, çabalarını partininkiyle birleştirmekte kararlı olan ekonomik, sosyal ve kültürel grupların kolektif üyeliğine izin vermektedir. Bu gruplarla çeşitli kademelerdeki parti organları arasındaki bağlantı, eşit sayıda üyelerden kurulu komitelerce sağlanmaktadır. Gerçekten 3. Leopold'a karşı mücadele, parti ile sendikalar arasında yeni bir yakınlaşmaya imkan vermiş ve bunlar Ortak Hareket Ulusal Komitesi içinde kooperatiflerle ve yardımlaşma dernekleriyle bir araya gelmişlerdir. Eski yapıya dönülmesi yönünde çok açık bir eğilim kendisini göstermektedir.